Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bu haftanın gündemine dair yine gönlümüze düşenleri, zihnimize üşüşenleri konuşacağız. Mehmet abi, iyisiniz?
İyiyiz, hamdolsun.
Nasıl geçti haftanız?
Haftamız güzel geçti.
Üç aylarımız mübarek
malum
olsun.
Malum, üç aylara girdik. Geçmiş kandilimiz mübarek olsun.
Amin,
üç
inşallah.
Hayırla, mübarek olsun. Ramazan'a kavuşalım inşallah.
Duasını tekrar edelim. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belliğine Ramazan diye.
Evet, inşallah.
Yani Ramazan teyakkuzuna girmek aslında Efendimizin burada birazcık.
Doğru.
O duadan belki kasıt, değil mi? Üç ay, yani iki ay önceden Ramazan'la ilgili böyle bir Efendimiz aslında duasıyla.
O, yani o zamanı bu şekilde, yani ibadet aylarının yoğunluğuna doğru getirmek. Sanki Ramazan da bir finalmiş gibi, hani
evet.
İnsan böyle bir final dönemi olur ama bütün sene hazırlanırsın ona veya bütün o finale hazırlanırsın. Onun gibi Ramazan da aslında bütün sene Ramazan'a hazırlanılıyor gibi. Aslında
evet.
Bütün sene Ramazan'a hazırlanılırken bir ibadet ritmine giriliyor gibi, bize onu öğretiyor.
Evet.
Hani Ramazan'da da bunu yap bırak değil. Oradaki o birikimlerin, alışkanlıkların devam etsin. Mesela o. Tabii Cenab-ı Hak da zamanın sahibi, böyle bir takım zamanları daha özel kılıyorsa burada da bize demek ki bir işaret var ki performansınızı arttırın diyor, tabiri caizse 3 aylara girdiğinizde. Yani bir farkı olsun diğerlerinden. Gitgide artarak gidin diyor diye anlıyorum doğrusu. O zaman bize de düşen her ne yapıyorsak onun üstüne koymaktır. Yani mesela Nisan'a girdik değil mi? 3 aylar Nisan, Mayıs, Haziran'a geldi şimdi. Yani Mart ayıyla aynı olmamalı yani bizim o performansımız.
İki günü bile olan ziyandadır zaten belki.
O zaten hep onu konuştuğumuz bir şey. Bunu bir tık daha ileri, bir vites daha ileri götürmek lazım Mayıs'ta. Haziran'da da son vitesi almak lazım yani.
Evet.
Hatta son 10 günde artık tamamen odak haline gelmek lazım. Geçen Pakistanlıların teravihini anlattılar. Pakistan'da teravih, hani bizde her gün bir sayfa okunarak 30 günde bir hatim indirilir ya.
Her gün bir cüz.
Evet. Her rekatta da bir sayfa okunur orada. Onlar şöyleymiş. İlk Ramazan'ın ilk 10 günü bir hatim. Ramazan'ın ikinci 10 günü iki hatim. Üçüncü 10 günü üç hatim indiriyorlar. Ve
altı
Ramazan'da
hatim.
6 hatimle kılıyorlarmış namazı.
Maşallah.
Yani bir sayfa, üç sayfa, altı sayfa oluyor rekat başına. Çok hoşuma gitti benim de.
Tempo ben, artıyor sürekli yani.
Hep arttırarak gidiyorlar. Tabii bu da bir insanda da böyle bir tavşan tazı deriz ya biz eğitimde ona. Yani böyle hızlı giden bir şeye takılmak istiyor yani. Böyle bir periyoda bağlanmak istiyor. Sanki bize bir işaretle ya bu periyodumuzu hep arttırın, arttırın ve Ramazan'da da o finale oynayın diye bir şey geliyor aklıma.
Aslında hayatı bu anlamda belki Ramazan gibi yaşayıp
evet.
Son nefesi bayrama döndürmek.
Aynı o şekilde.
İnşallah.
Doğru. Hani
bir,
yani o...
bir yaşlı zaten sormuşlar. Efendim yani gittikçe ibadetinizi arttırıyorsunuz. Yani biraz dinlenseniz bakın yani bayağı zaten yaşlısınız. Demiş son yani 100 metre yarışına demiş giren birisi son saniyelerde artık. Finişi de gördüğünü düşünseniz hızlanır mı yavaşlar mı demiş. Yani kendisiyle ilgili böyle bir aslında hepimizde o finişin ne zaman olacağını bilmediğimiz için. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri de soruyorlar efendim nasıl yaşayalım diyor. Son nefeste nasıl olmak istiyorsanız öyle yaşayın.
Evet, evet.
Yani hep tabii,
oradan gelince hani biz bu 11 esasta konuşuyoruz, yazıyoruz. Biri de vukufi zamanidir yani zamanı bilmek yani. Zamanında sene içindeki bu dönen zamanlara Cenab-ı Hak tarafından daha bir ibadet teşviki yapılıyorsa bunu da boş geçmemek lazım. Bu zamanın kıymetini bilmek lazım. Yani vukufi zamani sadece özel ritüellerde değil hayatın tamamında geçerli olması
yani,
lazım.
Yani Cenab-ı Hak bir zamana önem vermişse
evet.
Biz de orada farklı bir şey yapmalıyız.
Evet.
Yani.
Her
bir
zaman
artı.
Önemlidir ama
evet.
Bir artı diyor burada.
Tabii,
yani
tabii.
Kendi kapasitemizi arttırarak yürümek lazım diye düşünüyoruz. El netice bizim de hani 3 aylara girdik ya şimdi dedemizi yapmış olduk. Bak bu meseleye girerek dini söylememizi biraz daha arttırmış olduk değil mi? Lütfen
yani
hocam.
Bunu niye böyle bir vurgulama ihtiyacı hissettiniz Mehmet abi? Ben aslında bıraktım bu söylemi son 1-2 programdır.
Nasıl?
Yani böyle bir şeyimiz mi var yani?
Yok yani söylediğimizi...
Ama abdestten şüphemiz var ki?
Yok. Söylediğimizi yapıyoruz manasında.
Evet.
Programda
tamam.
Uyguluyoruz.
Tamam, gayet güzel. Mehmet abicim, bu dün ilginç bir gece yaşadık.
Evet.
Yani daha doğrusu dün mü oluyor? Tabii şey olmuş oluyor.
Cuma gün akşam gecesi.
Cuma gün akşam olmuş oluyor.
Cumartesi sabahı.
Evet, tabii öyle. Cumartesiye doğru. Yani 1 Nisan.
Evet, 1 Nisan.
Dün 1 Nisan'dı malum. 1 Nisan sabahına doğru böyle ilginç bir, o Kısıklı civarı falan bayağı hareketliydi.
Evet.
Yani Anadolu'da tabii bunun ne kadar hissedildiğini bilmiyoruz ama İstanbul'da bu özellikle Ülker'in Twitter hesabından paylaşılan bir reklam filmi.
Ülker'in kurumsal kredi hesabından.
Kurumsal Twitter hesabından.
He. Bu dönmüyor normal reklam şeylerinde.
Bunu zannediyorum yeni versiyona, yani bir anlamda şey, bu sosyal medyada paylaşılmak üzere oluşturulmuş,
evet,
bir video. Bu videonun yani oluşturduğu müthiş bir tepki oldu. Yani insanlar tıpkı 15 Temmuz'daki gibi böyle infialle sokağa fırladılar. Kısıklı'da bir sabah namazı kılındı mesela. Yer gök, hani dağ taş insan oldu derler.
Öyle, orada mıydınız?
Fotoğrafları gördük. Yani o noktada bir hakikaten şey oldu yani, teyakkuz hali oldu. Dolayısıyla burada bir o tabii filmin içeriğinden kaynaklanan bir sıkıntı da olmuş olabilir ama sonradan Ülker işte kurucusundan şey geldi hemen tweet. Yani bu dedi kabul edilemez bir, buna bir kumpas bu dedi. Buna biz gerekli önlem alacağız. Sonra işte bir takım kurumsal açıklamalar geldi. O reklam ajansıyla sözleşme feshedildi. Efendim işlerine son verildi falan filan tarzında. Ama ilginç yani, çok ilginç. Sonra o sanat yönetmeninin, o işi hazırlayan insanların aslında FETÖ bağlantılı insanlar olduğu ortaya çıktı. Yani oradaki reklam filmi nasıldı? Tabii biz burada sesli bir şey yapıyoruz. Yani bu görsel gösterme imkanımız olsa belki onun da analizini yapabilirdik.
Benim
ama.
Benim şey dikkatimi çekmişti. Eğer bakabilirsek ona bakalım. Nisan, 1 Nisan da demiyor aslında orada. 1 Nisan'ı aşan bir şey söylüyor.
Ya bir kardeş var, bir de abi var.
Evet.
Kardeşin abiye yapacağı bir takım böyle şakalardan bahsediyor ama böyle bomba görselleri, bir takım böyle efendim yani hesabını görmek gibi. Çok böyle yani insanlar zaten teyakkuzdalar. Farklı yerlere çekildi o reklam filmi yani. Ve masum olmadığı bence aşikardı. Bu da bir ilginç bir şey oluşturdu. Şimdi dolayısıyla Kısıklı doldu taştı dün, onu söylemeye çalışıyorum. Siz nasıl buluyorsunuz bunu? Bir ben şeyinizi hatırlıyorum Mehmet abi. Hı. Yani bunlar don paça kalmışlardı.
Evet, evet.
Böyle bir kalkışma. Şimdi yeni bir kalkışmaya kalkarlarsa ne kaybedecekler? Doğrusu emin değilim demiştiniz.
Evet.
Güzel bir kapaktı o.
Şöyle, ben tabii bundan sizin haber vermenizle haberim oldu. Cuma gecesi, cumartesi sabaha karşı 12 gibi siz bana reklamı gönderdiniz. Ben de baktım, hatta ya ne var bunda falan dedim.
Evet.
Siz de dediniz ki ya bu çok dönüyor şu anda, bir takım mesajlar var. Sonra dikkatli bakınca ben de anladım ki hakikaten üst üste bakınca bir takım şeyler çıkıyor. Yani bir algı yönetiliyor orada.
Evet, doğru.
Hatta diyor ki yani 1 Nisan demiyordu orada. 1 Nisan yaklaşıyor, tuhaf şeyler oluyor diyor. Bak yani 1 Nisan'ı aşan bir şey söylüyor aslında. O 1 Nisan'ın yaklaşması aslında başka 1 Nisan'ın yaklaşması gibi bir şey. Yani ben orada onu 1 Nisan'daki bir hareket olarak ele almıyorum aslında. Yani böyle 1 Nisan'dan sonrasına ait bir şey. Yani biz de doğrusu bu 16 Nisan'dan sonra 17 Nisan'ı konuşuyorduk hep yani. 16 Nisan değil de 17 Nisan da daha önemli olan. Fakat burada şu var. Siz de onun üstüne master yaptınız siz. Yani algı, yönetimi, medya, reklam. Bunlar tabii çok basit şeyler değil. Uzmanlık gerektiren,
evet,
şeyler. Ve Ülker grubu da bu ülkede en çok reklam veren kurumdur. Yani bu algının, kullanılan materyallerin, sözlerin nereye gittiğini çok iyi bilir.
Evet.
Yani bu konuda uzmandır. Her gün binlerce şey reklamı döner çünkü. Yani bir oraya bir renk koyduğunda bu adamı çikolataya mı özendirecek, neye özendirecek, bunu en iyi bilendir Ülker bu yani yarım yüzyıldır. Yani burada ben de o gözle baktığımda, hakikaten bir algı manasında baktığımda, Yani o işte o kırmızı pastalar, patlayan evler, bağlanan insanlar, yani kanı çağrıştıran bir takım şeylerle ne ilgisi var çikolatanın, şekerin diye düşündüm.
Kesinlikle. O yani, orada çok ciddi bir algı
ve
operasyonu var.
Hakikaten evet. Orada ciddi bir operasyon olduğu da ve şu da malum ki binlerce kişi bunu algılıyorsa bu yerini bulmuş demektir aynı zamanda da.
Evet.
Bunu da en iyi o reklamcılar bilir. Ya yani evet. En iyi de Ülker bilir yani bunu. Evet, ben evet. Yani şuna yaptırdım, buna yaptırdım. Onda bir yani bu dönüyorsa benim adıma bu ciddi bir şeydir yani.
Evet.
Onu ben onun hesabını bilmiyorum. Yani o manada işte ne olduğunu, ne bittiğini. Onu belki konuşmak da çok şey değil. Ülker adına konuşmak da çok şey değil. Böyle bir algı oluşmuştur. Bu algının ciddi manada temizlenmesi lazımdır diyebiliriz yani.
Yani şimdi tabii Ülker'le ilgili de bir takım böyle şeyler geliyor gidiyor, haberler. İşte operasyonun artık yurt dışına taşıdığını, işte çok iktidarla başını hoş olmadığını falan filan. Bunlar bizim çok alakadar olacağımız konular değil.
Biz bilmeyiz.
Yani reklamla ilgili konuları da çok böyle kendileri bilirler, paylaşacakları, edecekleri falan filan şeyler ama... Bunun sosyal medyada bu şekilde
yansıması
ve ortaya çıkan bu tepki hakikaten bir tarafıyla bakıldığı zaman cidden insanların 15 Temmuz'dan sonraki her kalkışmayı aynen 15 Temmuz kararlılığı ve cesaretiyle karşılayabilecekleri
da,
belki
değil.
Çok daha.
Evet.
Evet. Hatta yani bir 15 Temmuz'a çıktığımızda yani elimizde, ötemizde, belimizde hiçbir şey yoktu. Ama bu çıkışlarımızda hazırız diyenler aslında nasıl mesajlar veriyorlar? O algı operasyonu açısından evet. Benim bu sözlerimi de herkes değerlendirsin yani.
Evet. Şu da var yani çok ciddi bir beklenti oluştu insanlarda. Bak bu sizin mesajınızı aldım. Siz diyorsunuz ki insanlar ellerinde su şişesiyle çıktılar yani susunca su içeyim diyerek. Ama şimdi öyle değil.
Evet.
Yani insanlar kendilerini korumayı vesaireyi de düşünmediler. Başkasına o hainlere zarar vermeyi de düşünmediler çıkanlar o gece.
Evet, evet.
Fakat işler değişti. O başka bir boyutu. Ben o boyutuna hiç girmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Ciddi manada insanların bir şehadet beklentisi var. Ya böyle bir fırsat olsa da biz de şehitliğe kavuşsak gibi bir beklenti var. Buna iyi bakmak lazım.
Evet.
Ve
evet.
O gün dışarı çıkanların, o gençlerin büyük kısmı şu anda asker zaten.
Evet, evet.
Ve ötekiler uyanmış durumda. Yani ben bir darbeci komutan hala içeride varsa, hadi darbeye gidiyoruz dediğinde herhalde kafasına yani Semih Terzi'nin yediği gibi bir değil... Bence yüzlerce kurşun birden atılır diye düşünüyorum. Evet, ona evet. Göre hesabını yapsınlar.
Herkes hesabını yapsın. Evet. Göre. Evet, evet. Yani o noktada da ben dün akşamın daha doğrusu bir dün sabahın öyle söyleyeyim. Çok böyle yüreğimizi ferahlatan bir şey olduğunu. Hatta öyle ki abi uyuyamıyorum. Çıkmak istiyorum. Çıkmak zorundayım. Yani bu sabah namazını, bu ezanı görmeden ben yatak bana haram diyenler duydum. Evet. Bunu paylaşanlar gördüm yani. Bu nasıl bir hassasiyet? Nasıl bir efendim böyle... teyakkuz halidir.
Ya doğrusu senin yani. Yüzünden aşk ben olsun. De o gece sabah namazını kılıp yattım. Lütfen yani senin yüzünden.
Yattım demeyeceksin evet. Abi. Sabah namazını ettim diyeceksin.
Evet.
Yani bizde yatmak yok biliyorsunuz.
Doğru peki.
Alemdar amca ile Sami Efendi Hazretleri'nin arasında geçen.
Onun adına istirahat derler.
Evet onun adına istirahat derler demiş.
Evet.
O yüzden biz istirahat ederiz. İstirahat da bazen rahatlamaktır. Bazen uzanarak tefekkürdür. Değil mi? Farklı halleri
ben
vardır.
Ben nerede oraya ulaşayım lütfen? Ben yatıyorum ya. Açıkça söyleyeyim. Numara yapma lüzum yok.
Abi yok. Bunu şimdi evet. bunu yaparsınız zaten de. Önemli olan üsluptur.
Doğru,
ya. Edeptir.
Peki,
yani
peki.
O dindeki nezakettir.
Onun
adı istirahattir demiş.
Evet.
Büyüklerin bu hallerinde. Biraz önce bir Mersin'den bir ekip gelmiş de. Böyle işte oradaki liseler talebeleri, hocaları, dertli hocaları almışlar. İstanbul'a getirmişler onları. Böyle dertlenince de tabii bizi dertlen de biraz böyle yan yana düşündükleri
evet,
için lütfen
evet.
Abileriyle de buluşturalım, görüştürelim diye. Ben de onlara dedim ki bakın dedim şimdi burada yani mesela şu Erkam Radyo'da onları bir de ağırladık. Yani burada biz
burada ağırladık
yani Erkam Radyo'da.
Ne güzel.
Bakın dedim şu radyonun içinde bulunduğu camia bu işte buraya gelip çıkanlar, gelip gidenler, program yapanlar aslında büyük bir medeniyetin rafine artık son temsilcileri sayılabilecek İstanbul efendileri, İstanbul beyefendileri. Yani nasıl kalkılır, nasıl yenilir, nasıl içilir, nasıl oturulur, nasıl konuşulur. Bu noktalarda gerçekten ciddi bir birikimi bugün temsil eden insanlar diye ifade ettim. O yüzden her gördüğünüzde, her konuştuğunuzda, her efendim karşılaştığınızda dikkat edin, bir şey alabilirsiniz dedim. Tabii kendimi hariç tutarak yani.
Evet, peki. Güzel olmuş. Ben de böyle seviniyorum. Hem radyoya getirdin. Sen bizim programdan da bahsetseydiniz.
Yok, bizim programdan bahsetmedim abi.
Bahset ki şöyle yani.
Çocukların şimdi bir hizaya gelmesi gerekiyor. Bir de böyle ayarları kaçsın istemedim. Şimdi
yok sen bahset diyerek. Bizim programa yine böyle taraftar olsunlar. Bir şekilde de bir takım biz de tehditleri açıyoruz değil mi? Tehditler geliyor. Sizin programda ne anlatıldığı belli değil vesaire. Böyle bir kaldırma ihtimaline karşı biz de en azından bir 50-60 kişi şey yapsın. Radyonun önünde sabah namazı kılsın.
Biz bir Twitter zinciri yaparız abi. O gece hemen böyle teyakkuza geçeriz insanları yani. Tamam yani o noktada bir şeyimiz var. Sosyal medya gücümüz var yani arkamızda.
Evet, kullanalım onu.
O algı operasyonlarına karşı bir algı operasyonu yaparız inşallah.
Tamam, yapalım.
Tamam. Abi geçen çok dramatik bir şey oldu. Acı gerçekten. Çanakkale'nin Bigal ilçesinde bir genç kız YGS'ye bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma girmiş. Sonuçların açıklandığı günde intihar etmiş. Şimdi bu genç ölümleri var ya, hani Yunus'un dediği gibi yani göğ ekini biçmiş gibi diyor ya. Göğ ekini biçmiş gibi. Yani daha böyle hasat vermemiş bir ekini biçmek. Çünkü cinayet bir nevi. Yani bu anlamda da şimdi YGS'ye bir dakika gecikmeyle alınmaması hani bir prensiptir, bir kuraldır. Onu ben bir şey söylerim ama yani bu gencin bu intihar, bir kere intihara nasıl bakıyoruz abi? Bir onu bir konuşalım. Çünkü bu bir ara yine sosyal medyada böyle o Cihangir taraflarında, Levent taraflarında böyle çok üst düzey bir işte çalışan, sanat boyutu olan, yani baktığınız zaman hani beyaz Türk diyebileceğimiz, hiç böyle bir sıkıntısı olmayan bir adamın böyle şarap içerek yine sosyal medyada canlı yayında intihar etmesiyle bir gündeme girmişti. Yani çünkü bu intihar olaylarının biliyoruz ki sosyal psikoloji manasında bir şeyi var.
Sirayet özelliği.
Sirayet özelliği var. Teşvik ediyor yani. Ki tetikliyor hatta
bazen. O yapıyorsa ben de yaparım.
Evet. Ve artıyor ondan sonra. O yüzden hatta bu tür haberleri vermemek, bir şekilde örtmek de belki daha iyi olabiliyor.
Ben de hani siz konuyu açınca içimde böyle bir cız etti yani. Bu konuyu açtık ama altında nasıl kalkarız? Acaba bu intiharı biz tabileştirme yani tabii ki herkes için kötü bir şey de. Hani bu söylene söylene bir tabi durumu da ortaya çıkıyor.
Yok, gazetede manşetten vermiş böyle ciddi bir dün haber oldu da o açıdan biraz da.
Ya ben
tabii içimiz de acıdı o anlamda.
Evet. Ben şöyle görüyorum. O bir geç kalma meselesini ayrı konuşalım. Bu intihar meselesinde de ben bir cinnet ortamının oluştuğunu düşünüyorum. Bir aklı selimin, aklı selim değil, normal vasat aklın bile kaybolduğu ya ve böyle bir atmosferde bu işlere girildiğini düşünüyorum. Yoksa normal planda böyle bir şey mümkün değil. Her ya inançlı veya inançsız insan için de mümkün değil. Yani hayat en kıymetli şeydir. Herkes için kıymetlidir. Bizim için hayatın iki yönü olduğu için daha da kıymetlidir. İntihar da bu ikinci yönü tamamen zevale götüreceği için bizim için iki dünyanın da kaybı demektir. Yani biri bir dünya
kaybediyor. Ya bunu aklı başında bir insan yapamaz diyorsunuz.
İnanmayan yani. Bir dünya kaybediyorsa inanan adam iki dünya kaybediyor. O manada bunu akılla yapılacak bir şey değil. Hani en büyük kast da intihardır. Bazen şey de söylerler. Bu intihar meselesinde imani bir şeye de ben orada bir cinnet ortamının oluştuğunu düşünüyorum. Aklın örtüldüğünü düşünüyorum. Hani bazen de insan ya bu intihar etti, namazı bile kılınmaz falan gibi şeyler de onlara girmemek lazım. Bu bir hastalık hali, aklın örtülmesi hali olarak kabul edelim bunu. Çok anormali şeyler. Ve bunu da hakikaten bir şarkı vardı eski bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. O evet. Şarkıyı dinleyerek de çok şey olmuştu. Evet, yani bunlar çok tehlikeli sular
hakikaten,
bence.
Aynen.
Bir psikolojik altyapıyla konuşmak lazım.
Evet.
Bunu Mehmet Dinç hocamız falan ele alsın.
Ama şöyle bir şey var.
Şu manada ele alalım. Evet. İstersen geç kalma anlamında ele alalım.
Yok yok, geç kalma anlamında da ele almayalım. Geç kalabilir. Ben o noktada hakikaten uygulamanın da ciddi bir düzene, intizama yol açması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir dakika meselesi değil mesele de. Yani bir dakika ile vapur kaçırıyorsun abi. Herkes o noktada zamanın kıymetini bilmek lazım. Bak, zamanın kıymetinden evet, başladık.
Tabii işte ben konuşmaya. Oradan yani oraya
bağlamak. O anlamda ben kuralın prensibinde olması gerektiğini düşünüyorum ama şöyle bir şey yanlış. Ya, üniversiteyi kazanamadın, her şey bitti. Ya üniversite her şey midir abi? Biz iki tane üniversite hocası olarak bunu söyleyelim, konuşalım yani. Evet. Üniversite her şey midir yani? Ya da bir sene kaybettin diyelim. Belki çok daha farklı, güzel bir yere girebileceğin bir imkandır bu. Yani insanın bu tür kendini işte bir kariyerle ilgili, sınavla ilgili ya da işte efendim üniversiteyi kazanıp kazanmamakla ilgili yerlere bağlamasının yanlışlığı ortada yani. Bir yarış atı psikolojisi. Abi bu insani bir şey değil. Fıtrata uymuyor bu yani.
Bence de öyle. Yani üniversiteyi kazanmak, kazanmamak bu hayatla ilgili büyük bir hayat koşusunun içinde ne kadarlık bir dönemeçtir. Yani bizim için bir senenin kaybı bütün hayatın içinde ne kadar bir kayıptır ki o manada. Ki biz üniversite hocasıyız. Netice hani bu sene giremiyorsan öteki sene girersin. Öteki sene giremiyorsan öteki sene girersin. Çocuklar üniversiteye geldiklerinde yani okulu uzatmak için uğraşıyorlar çoğu zaman,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Kimisi o öğrencilik hayatın rahatlığı daha da devam etsin diye. Kimisi işte askere gitmeyeyim diye. Kimisi bir takım şeyleri daha kendi içimde geliştireyim diye uzatıyor. Yani burada imtihana girmeyerek de bir sene geç girerek uzatsan ne olacak? Bu manada o bir kayıp gibi değil. Tabii farklı bir psikoloji o. Ama ben şunu söylüyorum. Eğer biri hakikaten hayati bir imtihana giriliyor. Bu imtihana da kılı kılına geliyorsa, bir dakika geç olsun, bilmem ne olsun, geç kalarak geliyorsa, uyuyup uyanamıyorsa, efendim o yeri bulamıyorsa, bunlar da normal şeyler değil. Bence o adam işin hani biz tez yazdırırız da bir şekil şartlarına bakarız, bir de içeriğine bakarız, değil mi? En azından şekil şartları için hazır değil demektir bu çocuk. Evet. Yani aslında imtihana hazır değil demektir. Aslında evet. İmtihana geç kalmış bir adam baştan kaybetmiş demektir.
Evet, evet,
bunu
evet,
söyleyelim. Evet, biz bunu evet. Nerede? Siz mülakatın kitabını yazdınız.
Evet, evet,
mülakata evet. Geç kalmanın siz işverenin imajını bir düşünün.
Tabii canım, kesinlikle öyle.
Yani sen öyle alır mısın yani. Mülakata geç gelmiş tabii, bir adamı? Yani, zaman tabii, disiplini tabii. Yok dersin.
Aynen, en başta onu gösterir.
En başta yani. Onun kanıtıdır.
Tabii, tabii.
Bu sınava geç kalmak da böyle. Kardeşim biz ki doçentlik bak sınavına girdik. Onun dil sınavlarına girdik. Ben koskoca 30'lu yaşlarımda bile giderdim. Gireceğim yere bir gün evvelden bakardım, giderdim. Ya buraya nasıl gidilir, nasıl ulaşılır, buna bakardım.
Evet, evet.
Adam hayatında bir defa imtihana girecek. O kitapçığa da yazılmış. Adam geç geliyor. Yani bu da çok affedilir bir şey değil. Söyleyeyim ben bunu yani.
Evet evet. Yani gerçekten bir zaman disiplini açısından. Bir de şöyle bir şey var Mehmet abi. Esas belki de bununla konuşmamız gerekiyor. Yeni kuşaklarda. Yani hiç kaybedeni olmayan galipler gibi böyle bir yani bedel ödemeden sürekli bir kazanarak, sürekli taltif edilerek, sürekli ödüllendirilerek, sürekli alkışlanarak, işte doğum günleri ayrı kutlanır, bilmem efendim şuraya giriş ayrı kutlanır. Yani ya hayat bundan ibaret değil ki kardeşim.
Evet.
Hayat sadece fun değil ki yani o şey tabiriyle, İngilizce tabiriyle yani. Eğlenceden ibaret değil ki yani.
Ya evet.
Yani
evet.
Bu noktada da maalesef bir şey var. Hani acı, sıkıntı, kariyer dediğimiz mesele mesela bir yolculuk. Ya yolculuk dediğin şey sıkıntıdır, meşakkattir zaten. Yani bir...
Sabırdır.
Sabırdır, evet.
Tahammüldür. İradedir.
İradedir. Yani zorluklarla baş etmektir. Yani insanlara belki sabretmektir, tahammül etmektir. Hiçbir bedel ödemeden, hiçbir efendim sıkıntıya girmeden sürekli böyle taltif edilerek yukarı çıkmak ya. Diye bir şey yok ki yani.
Ya işte bu bizim aslında genel hastalığımız Lütfü. Yani biz şimdi buradan baktığımızda sizi dinlerken ben şunu da düşünüyorum. İş hayatından bahsediyoruz. Bak eğitim hayatından girdik. Eğitim hayatından bahsediyoruz. İş hayatından bahsediyoruz. Evlilik hayatından bahsediyoruz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hepsi bir süreç yani. Burada başarısız olan bir adam. İşinde de başarısız olur. Evliliğinde de başarısız olur. Çocuğu olur, çocuğunda da başarısız
evet.
Olur.
Evet. Abi her ilişkinin bile bakın her ilişki ya. Basit bir dostluk ilişkisinin bile. Bırakın evliliği söylemiyorum yani. Herhangi iki insan arasında. Yani uzun vadede ya benim dostum bu arkadaşım. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi vardır yani. demişler işte yanında. Bir efendim kurt bir koyunu kaptı. Bu koyun kurtar demen çoban. Sonra kurt döndü dedi ki yarın bir gün dedi senin olmadığın bu kurtların koyunların sahibisi olduğu bir gün bu koyunlar benim elimden kim kurtaracak? Hadi canım dediler oradakiler. Kurt konuşur mu? Efendimiz bu oradaymış. Bunu dinliyormuş. Demiş ki buna ben inanırım. Ebu Bekir de Ömer de inanır. Hı. Diyor ki raviler orada değildi Ebu Bekir ile Ömer. Yani bakın şimdi Ebu Bekir Efendimiz dışarıda, Ömer Efendimiz dışarıda. Efendimiz diyor ki ben inanırım böyle bir şeye. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Yani dostluğa bakın aradaki. Hı. Şimdi böyle bir dostluğun bile, bu çok dostlukta zirve bir şey. Basit bir arkadaşlığın bile bir yatırım gerektirdiği, yani ilişkiye yatırım gerektirdiği, fedakarlık gerektirdiği, karşılıklı böyle birbirine tahammül gerektirdiği. Evet, böyle bir ortamda, en basit ilişkinin bile böyle yatırım gerektirdiği bir ortamda siz yani şey yapamıyorsunuz. Bir sınava girmeyi mesele ediniyorsunuz. İşte patrona dayanamıyorsunuz. Yani. Efendim burası uzak diye gitmiyorsunuz. Orası efendim şey diye gelmiyorsunuz, gitmiyorsunuz. İşte sonra ne oluyor? Ne evlenebilen, ne bir işe girip sebat edebilen, ne efendim herhangi bir şeyde istikrar, ona biz temadiyet diyoruz eski mesleki lisanda, süreklilik sahibi olabilen insanlar çıkıyor. Evet. Süreklilik olmayınca da abi hiçbir şey olmuyor ki. Medeniyet olmuyor ya.
Yani yine bizim ortaya karışık gibi tasavvufi tabirle konuşursak hiçbir yerde sülük edemiyor yani.
Evet.
Seyri sülük de edemiyor. İşte de sülük edemiyor. Evlilikte de sülük edemiyor. Yani bu kariyer manası da yani. Kariyerini de yapamıyor. Üstüne bir şey koyamıyor. Haz ve hız hocanın tabiriyle onları da çok seviyoruz. Onlar da Kemal Sayar Hoca ile
Saadettin Ökten Hoca
çok bahsediyor ondan haz ve hızı. Onları da dinlemek lazım. Buna endeksli bir hayat. Yani biz ya her şey bize biz aslında şanssız kuşak gibiyiz Lütfi Hocam. Fakat aslında şanslı kuşakmışız. Yani şöyle düşünüyorum ben. Yani biz mesela siz de oralarda okudunuz. Bizim Mecidiyeköy'e geçmek için yani bir saate yakın 124 veya 128 otobüsünü beklerdik.
Evet.
Bir sırayla otobüse binilirdi. Şimdi ben bakıyorum metrobüs ahlakı diye bir şey var. Metrobüs ahlakında 5 dakika gelecek otobüse tahammül edemiyor çocuklar. 2 durak sıkışık gitmeye tahammül edemiyorlar. Yani düşün ki o biz bir eğitimden geçmişiz ya. Nasıl evet, sırayla girilirdi
evet.
değil mi?
Evet,
herkes
evet,
sırasını bilirdi bir durakta evet, bile evet, olsa. Evet, evet. Şimdi metrobüse nasıl biniliyor biliyor musun? Yani kim kime işte dirsek atarsa, kim kime ayağını önüne koyarsa vesaire şeklinde biniliyor.
Evet.
Bu bir an evvel ne olacak ki ya? 3 dakika sonra yeni bir metrobüs geliyor. Bir ya öteki otobüs 1 saat sonra geliyordu. Biz bir eğitim görmüşüz. Bunun farkında değiliz. Trafik sıkışıklığı bir eğitim görmüşüz. Farkında değiliz. Siz Vezir Köprü'ye kaç saatte giderdiniz otobüsle?
12 saatte.
12 saat. Otobüs yolculuğu bir eğitim görmüşsünüz. Ya şimdi bir saatte gidiliyor. Uçak yarım saat röter yapıyor. İsyan ediyor adam orada. Evet, ya evet, biz evet. 12 saat otobüsün içinde gidiyorduk. 3-4 saatlik bir karayolu yolculuğuna tahammül edemiyor çocuklar.
Evet evet.
Değil
evet,
mi? Bunların evet. hepsi bizim için bir eğitimmiş aslında
evet,
yani.
Evet, aynen öyle.
Şimdi
aynen.
her şey hızlandı. Her şey çok çabuk ulaşılır hale geldi. Fakat sizin dediğiniz gibi bu sefer de işte o doyumsuzluk, o sabır şeyinin tamamen boşalması, hiçbir şeye tahammülün olmaması bunlar ortaya çıktı.
Abi bu şey gibi biz şimdi normalde internette her şeye ulaşılabiliyor şu anda. Hele PDF'ler var
evet,
ki
evet.
istediğin kitabın PDF'ine bir müddet sonra çok rahat ulaşabiliyorsun. Fakat PDF'le alınan yani bedava alınan kitabın da kıymeti olmuyor.
Evet, evet.
Yani bedel ödemediğin bir şeyin kıymeti olmuyor.
Doğru.
Dolayısıyla hayatta da insan bir şeye ne kadar zor ya da uğraşarak, gayret ederek, didinerek ulaşıyorsa o onun için o kadar kıymetli oluyor.
Doğru.
Onu vermek de istemiyor, bir şekilde ondan vazgeçmek de istemiyor.
Aslında ortada bir zorluk varsa bunu bilmeliyiz ki arkasından bir kolaylık gelecek.
Hatta iki kolaylık yani evet. ayetin tabiriyle yani. Evet. İki kolaylık
evet.
hatta.
Evet. Yani ona... o zorluk çekmeden biz kolaylığa ulaşmaya
evet.
çalışıyoruz.
Evet.
Kolaylık önümüze de gelse bizi tatmin etmiyor,
etmiyor
bu sefer.
Etmiyor, etmiyor. Evet.
Yani çok
evet.
kolay ulaşıldığı için.
Evet.
Halbuki bir zorluk istiyordu burada. Hani diyor ya... Ey düşmanım sen benim hızım mısın?
İfadem ve hızımsın. Gündüz geceye lazım sen de bana lazımsın.
Lazımsın gibi. Ya illa düşman şey değil ki işte. Trafikte bir düşman beni geliştiriyor. Kalabalıkta bir düşman beni geliştiriyor. Zorluklar beni geliştiriyor. İnsan ilişkileri, orada yaşadığım şeyler, muamelat beni geliştiriyor. En sıkıntılı çocuklar kim, ben sana söyleyeyim. Böyle hep prens muamelesi yapılan, çok iyi okullara girmiş çok büyük puanlarla hayatta başarılı olamıyorlar.
Evet.
Niye? Çünkü hep kendini bir yerde ve bir makamı bana verilecekmiş gibi görüyor. O mücadele de etmiyor. Ya ben buna layık değilim diyor. Adam 1500 lirayla işi başlamayı düşünmüyor bile.
Evet, başlamayı yani, düşünmüyor bile. Evet,
diyor ki ya rahat bir iş olsun. Ya 20 yaşlarında bir çocuk rahat bir iş arar mı Allah aşkına?
Evet. Evet. Efendim Hayrola'da biz birazdan devam edeceğiz. Tekrar beraber olmak ümidiyle. Hayrola'da tekrar beraberiz kıymetli Erkam dinleyicileri. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar burada 19'da gündeme ve gönlümüze düşenleri konuşmaya gayret ediyoruz. Mehmet abicim, geçen haftanın gündeminden bir tanesi de bu Amerikan konsolosluğundan darbede rol aldığı iddia edilen veya söylenen veya kesin ortaya çıktığına biz şüphemiz yok ama bir ilahiyat hocası var. İsmini telaffuz etmeyelim. Bu zatın konsolosluktan arandığı ortaya çıktı. Fakat o sırada da ilginçtir. Yani ya bir gün öncesinde veya aynı zamanlarda Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da derdest edildi. Yani böyle ilginç bir şey var. Bizim çok aşina olamadığımız muhtemelen bir sıkıntılı süreç yaşanıyor ülkeler arasında. Başbakan Binali Yıldırım da yani
çok zarif ve diplomatik bir dille açıklama yaptı ve yemezler dedi.
Yok, yersen dedi. Öyle diyorlar dedi. Yersen dedi. Ya gerçekten çok diplomatik ve zarif bir dildi. Ya bu yemediklerini gösteriyor bizimkilerin.
Daha aslında daha büyük bir şey gösteriyor. Hani daha evvelki haftalarda da konuştuk. Yani biz aslında o Suriye'de Amerikan bayrağını gördüğümüz anda vesayet savaşlarının bir yerde bittiğini, asıl savaşların başladığını anlamıştık. Bu asıl savaşın başlaması demektir. Yani bugün Amerika hakikaten ne yaparsa yapsın. Yani siz bak, Amerika'da o kadar bulundunuz. Allah'a şükür ben hiç gitmedim. Vize için başvurmadım da.
Böyle sizin bir ara İngiltere maceranızı dinleyelim abi sizden, evet. Ya. Yani
o... şimdi Amerika'ya karşılık İngiltere'ye hayır... kartını masaya koyuyorsun.
İnşallah deyince şimdi böyle İngiltere evet. Kraliçesi olan teşhiki mesainize de bahsedelim yani.
Evet.
Orasıdır asıl yer.
Evet, asıl orasıdır. Evet, doğru evet. Söylüyorsunuz. Onları konuşuruz, tamam. Fakat size ben onu söylemeyecektim canım, git gitmişsin ne yapmışsan yapmışsın zaten o sırada.
Genelde şöyle bir şey oluyor abi, bak ben şunu söyleyeyim açık ve net, gideli 20 sene olmuş neredeyse, evet. 17 sene olmuş, döndükten sonra bak içimden 13 sene 10 hatta 15 sene ya gitmek geçmedi içimden, yani gelmedi içimden böyle bir, nasıl bir, artık o dönemde yaşadığımız sıkıntılar mıdır, tam da 2001 o 11 Eylül krizinde oradaydık biz. Evet. Tam o süreçteydik. Böyle bir cidden bir ikrah halim oldu, bilemiyorum. Sonradan gittikten sonra hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Yine kendi hissiyatım itibariyle söyleyeceğim. Ama ilginçtir. Biz 2 sene kaldık ya. Hı. Hep böyle bir şey. Ya bunlar kaldı. Ne yaptı acaba orada işte? Master da yaptı işte. Allah Allah falan filan.
Evet.
Ya sanki bir tür böyle ajan muamelesi. Bir tür böyle... işte onların dilini anlıyor olmak, bir şekilde onlarla böyle bulunmak sanki bir defolu bir halmiş gibi. Yani senin bakışın bile farklı abi şimdi.
Ya biz o dönemleri yaşadık malum, sen gittin orada birdenbire huzur içindeki.
Ne değişti ki yani?
Huzur içindeki bugüne kadar yani hiçbir şekilde bir terör olayı yaşamamış bir ülkede bir anda 11 Eylül gibi bir hadise oldu. Yani ondan sonra da sen kalktın geldin. Bilemiyoruz yani de neyse, o defterleri açmayalım. Ben şunu söyleyeceğim. Yani
kraliçeye bir şey olmadı ama bak. Siz gittiniz, kraliçeye bir
ya
şey olmadı.
Ya o kraliçeye bir şey olmaz, o bizi de gömer. Yani kadın hep kaç gidecek senedir diye şeyi bekliyor. Prens Charles 80 yaşına geldi. Adam doğru. Kral olacağım diye olamadı da yani.
Evet.
Şimdi şu, hatta kraliçeyle ilgili de ben bir yazı yazmıştım. Biliyorsunuz siz, Genç Dergi'de yazmıştım Bursa ziyareti kraliçenin. O evet, kitap
yani,
mı yapacaksınız?
İşte biliyorum o muhabbetlerinizi açalım diye. Onu evet, açıdan söylüyorum evet. Yani. Kraliçeyle evet. Olan bir şeyiniz var.
Evet.
Bu Kayserilerin böyle ilginç bir şekilde. Abdullah Gül de İngiltere'den geçti biliyorsunuz.
Evet.
Ona da bir kraliçe muhabbetinden bahsediliyor.
Kraliçe şeye, Kayseri'yi ziyaret etmişti ya. O manada yani. Hollanda kralı ve kraliçesi de gelmişti herhalde. Tabii Kayseri'ye...
Gidecekleri yeri biliyorlar yani.
Tabii böyle bir ilgi var tabii o manada.
Artık bilemiyorum. Evet. Çok sağlıklı bir şey değil gibi geliyor bana. Eğer benim Amerika'ya gidişim böyle sağlıklı değilse... Bu kraliçenin ilgisi, alakası da çok sağlıklı değil
sanki. Belki de hani dış ilişkilerde böyle karşılıklı bir şey var. Mütekabiliyet vardır ya. Hani siz Amerika'ya gidince İngiltere kraliçesi de buraya geldi karşılık vermek için. Belki öyle anlayabilir.
Kayseri'yi seçmesi çok manidar yani.
Evet. Evet. Neyse. Yani bir türlü söyleyemedim. Ya hiç Amerikan konsolosluğu sizi arayıp vize hakkında böyle telefonunuza bilgi falan verdi
ya
mi?
Ya imkan öyle bir şey olabilir mi?
Yani
ya? Hakikaten.
Yani kusura bakmayın sizin.
Yani gerçekten ya ne kadar böyle. Yani bunu söylemek bir aslında bir şey. Yani bunun böyle olmayacağını bile böyle bir ifadeyi kullanmak da senin aklınla alay etmek aslında.
Yani aramadım falan gelsin. De ya bizden başka biri aramış bilmiyoruz de yani değil
evet,
mi?
Evet evet.
Biz aynen. Yani hani çocuk mu kandırıyorsun derler.
Aradım diyor yani resmen aradım.
Aradım diyor ben onu
evet,
diyor.
Evet evet.
Yani şimdi bu ne demek biliyor musun? Ya biz burada işte ya zaten o adamın orada oturması da onu gösteriyor. Hiç dokunulmaması hiçbir bu kadar şey olmuş yani bizi böyle saf yerine koyup. Ya bütün alakalar orayı gösteriyor zaten yani. Ve aslında dert ne biliyor musun? Büyük kuyruk acısı ne biliyor musun? Bu ülkede hiçbir darbe, hiçbir silahlı kalkışma bu Amerika'nın isteği, onayı olmadan yapılamamıştır. Her onayı olan darbede yapılmıştır.
Başarılı olmuştur.
İlk defa bir şey başarılı olmadı o da 15 Temmuz'du. Bunun acısı aslında bu 15 Temmuz'daki Amerikan darbesinin engellenmesi, kuklalar tarafından yaptırılan Amerikan darbesinin engellenmesi, yeni bir dünya düzeninin başlaması demek ya. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Yani evet. Onun için başka bir tarafa gitmeye bakma lüzumu yok yani. Bunlar ilk yenilgiyi tattılar. Biri de bas bas bağırdı kral çıplak diyerekten. Kralın çıplak olduğunu hepimiz biliyoruz. Hani o Süleyman Aleyhisselam vefat ediyor. Kendi şeyine dayanıyor ya, bastonuna dayanıyor. Asasına evet. Cinler çalışıyor. Cinleri çalıştırıyor. O cinler onu ayakta gördükçe çalışıyorlar. Kurtlar yiyor bastonu. Süleyman Aleyhisselam yere düşünce cinler kurtuluyorlar. Şimdi bunlar farkında değiller. Bastonun kırılacağı zamanı bekliyoruz biz. Tamam mı? Bütün dünyada bunu bekliyoruz. Gördük bu işi. Onun için bize hikaye anlatmasınlar. Her ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu bizim daha da bilinçlenmemize sebep oluyor.
Yemedik diyorsun yani.
Yemiyoruz. Hiçbir zaman yememiştik. Şimdi de yemiyoruz.
Orucuz yani.
Fakat biliyoruz
bunların gönderdiği her şey orucuz yani.
Ya biz kot pantolon giymeyen adamlarız. Gözünü seveyim lütfen. Sen geçen anlattın yani.
Doğru.
Yani bize ne yedirecekler bunlar? Coca-Cola'yı şeyle salavatla içen adamlarız biz yani yaklaşmadan. Yani ancak şunun için içeriz Coca-Cola'yı. Çok fazla.
İkram ediliyor diyor.
Yok yok. Yani bastırsın diye yarım bardak içeriz. Yani.
Adam sen de var ya şimdi. Öyle havasi bir konuşmadan sonra bunu çok şey kalmadı ya. Çok iyi gitmedi yani şimdi. Coca-Cola'yı salavatla içmek ne demek şimdi? Hadi bakalım.
Yani o şunun manası şu. Böyle bir... Doya doya içmeyiz bir şey yani.
Yani orada
çekinerek
şey
içeriz diyorum ben. Yani evet, evet. Biz böyle yaklaşırız. Yemeyiz içmeyiz dedik ya yani. O manada söylüyorum.
Abi yalnız ben şunu söyleyeyim. Hakikaten eğer bir bağımsızlık mücadelesi verilecekse. Gerçekten bir istiklal ve istikbal. Bir de istikrar. Bu üçü çok önemli. Bu üçünün davası derdi güdülecekse. Bunlarla yapılacak mücadele bu hayat tarzı bağlamında olacak.
Evet doğru.
Yani ne yediğin ne içtiğin ne bunlarla efendim... Seyrettiğin, izlediğin, bunların hayat tarzı şu anda bütün herkesin böyle ciddi anlamda zihnine şey yapmış, böyle ifade etmiş durumda hepimizi yani. Şimdi ben işte geçen ay Azerbaycan'a gittik. Yani Azerbaycan dersiniz, hani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin bir parçası iken, sonradan Rusya'nın ciddi anlamda, hani kültürel anlamda onlardan etkilenmiş, o güç hinterlandı içerisinde onların yanında gibi düşünürsünüz. Abi ciddi bir Amerikan hayranlığı var. Çocuklarda, gençlerde, o televizyonda, internette, sosyal medyada. Yani esas belki kölelik ya da efendilik ilişkisi bence bu bağlamda. Yani kültür endüstrisinin üzerimize yapmış olduğu bu evet. baskılar anlamında evet. şey yapmak lazım. Ve yerli ve milli olunacaksa bu adamların filmine, bu adamların yemeğine, bu adamların hayat tarzına, bu giyimine. Adamların giyimine karşı çıkmak da olacak yani. Tabii. Yani buralarda belki bir duruş sergilemek gerekiyor.
Doğru. Doğru, biz her zaman söylüyoruz bir noktada ya acaba işte biz de batıya doğru giden bir geminin içinde doğuya doğru koşan adamlar mıyız diyerekten. Yani doğrusu ben yani mecbur kalmadıkça yani işte köfte ekmeği hamburgere tercih ediyorum yani. Yani onların yemeğini yememeye çalışıyorum. Onların alışveriş merkezlerinde ya onların derken bu kültürün empoze edildiği yerlerden bahsediyoruz. Saat saat bulunmamaya çalışıyorum ve beni rahatsız ediyor doğrusu. Yani o mesela o AMM havasına girip o büyük dağ gürültü içinde böyle yani ben yarım saat duramıyorum mesela oralarda. Aylarca oluyor da hiç gitmediğim oluyor. Ben bakıyorum çevreme mesela insanlar iki gün üst üste gitmeseler gitme ihtiyacını duyuyorlar vesaire.
Evet, evet,
mesela
evet.
Oradaki sizin dediğiniz gibi o yemekler bilmem neler. Ben genelde gittiğimde yani yine bizim anam babam usulü Türk yemeği yemeye çalışıyorum. Veya ötekiniz hoşuma da gitmiyor doğrusu. Bu psikolojik bir şey midir onu da bilmiyorum. Bunun haricinde yani bu benim en çok şaşırdığım ne biliyor musunuz? Siyasi manada. Ya bu solcu adamların senelerce işte bunu büyük şeytan olarak gören adamların tamam mı?
Hepsi nasıl, Amerikancı
nasıl
abi.
Nasıl oluyor da yani
hayat tarzı olarak hepsi Amerikancı
ya. Bir adam yani. Buna karşı çıkıyor ağzının payını vermiş. Sen buna nasıl oluyor da devirmeye yıkmaya çalışıyorsun şu anda ya.
Evet evet.
Yani değil mi? Ben ona hayret ediyorum.
Evet. Geçen bir Bursa'da bir arkadaşlarla beraber olduk. Yani orada çok ilginç geldi bana. Bir tane öğretmen arkadaşımız. Bir su getirdiler. Dedi ki bu başka marka var mı dedi. Ya şaşırdım. Ya ben aslında birkaç marka olsa o markayı tercih ederim yani o su suyu içmek noktasında. Niye dedim abi bu markayı? Ya ben her gittiğim yerde dedi bunu genelde dedi burada dedi, hep bu markayı kullanıyorlar dedi. Ben de her gittiğim yerde dedi özellikle dedi bu markadan başka bir su markası varsa onu tercih ediyorum. Niye? Çünkü dedi bu markayı falanca uluslararası şirket aldı.
He.
Ya dedim ne kadar güzel bir bilinç ya. Ya bu önemli bir şey abi ya. Bunları biz böyle eskiden hatırlar mısınız? Böyle cüzdanlarda E'li evet, listeler taşırdı insanlar yani. Yani ne kadar böyle ilginç hassasiyetlerdi onlar. Hemen bir tane şeyine bakılır. Ürün muhteviyatına. Yani aman bu varsa sakın ya falan tarzında. Şimdi oraları çok böyle aşmış gözüküyoruz. Evet. Aşmak aslında düşmek mi anlamına geliyor bilemiyorum abi.
Aşıp bir uçuruma düşmüşüz.
Evet
yani.
Ya aynen yani öyle.
Artık
aynen
bakmıyoruz.
Öyle. O hassasiyetler gitmiş o maalesef.
Evet yani bu emperyalizm falan bu hikayeleri 100 senedir bunu bilinç etmiş adamların düştüğü durum hakikaten içler acısı yani. Bizden daha kötü bir durumdalar bence.
Evet yani bizim de bu anlamda iddiamız olacaksa Mehmet abi ben öyle düşünüyorum doğrusu. İşte bu birebir hayat tarzıyla yani işte zühd Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o kanaat yani dünyanın üstümüze gelmesi noktasındaki o bütün refahın imkanların yediğin önünde yemediğin arkanda ciddi bir efendim böyle bolluğun içerisinde sen o işte hani Musa Efendi'nin kırık pirinci tercih etmesi ya da köşkte soba yanmıyor. Kaloriferleri yakmadık. Niye? Çünkü Erenköy yakmadı. Niye yakmadı Erenköy? Çünkü fakirler yakmadılar daha. Fakirler yakamadılar diye. Evet. Böyle bir hassasiyet sergilemesi benzeri hassasiyetleri.
Sahip olduğu halde vazgeçebilme.
Yani evet. İşte evet. Maalesef bu. Bir de abi bu ilginç bir şeydir. Nasıl böyle bir rahatlık insanın hemen aşina olduğu, hemen böyle bir ünsiyet kesbettiği bir şey haline geliyor. Hemen tık tık tık yukarıya çıkmayı insan o kadar meyyal ki yani. Düştüğü ya, anda acayip ya. Feryadı figan. Ama yeni bir rahatlığa intibak etmek onda hiçbir sıkıntı yok yani. Şak şak hemen insanlar o ortama alışıyorlar. Ama düşmek çok zor geliyor. Halbuki insan kendi kendine iradi olarak bir mütevazi hayat tarzını benimsemeli.
Ya şimdi insan tabii kalp de acayip bir şey. Hani söylüyorlar ya en çok tesir altında kalan şey. Hani sen diyemiyorsun ki ya kalbimi şuraya getirdim artık buradan böyle gidecek. Hayır bir anda farklı bir yere düşebiliyor. Yani yine Sami Efendimizin tabiriyle bir bukalemun gibi yani ne üstüne örtülürse onun şeklini alan bir şekilde. Yani orada hadis-i şeriflerde de geçiyor değil mi? Kalp çekiliyor, çevriliyor. Başka yere çok kolay dönebilen bir yapıda. Evet,
kalbi zaten ismi manası Arapça manası. Tekallüp eden yani. Evet. Dönek yani.
Evet, dönek. Yani bu manada ben şunu hatırlıyorum mesela. Şimdi arabalara falan biniyoruz. Ya arabalarımızın şey yükseldikçe kalitesi vesairesi aslında bir sonraki arabaya binemez oluyorsun. Ben şimdi düşünüyorum ya o Şahinlere, Doğanlara doğru falan nasıl binmişiz? Hidrolik olmayan direksiyonlar,
evet.
Efendim elle açılan pencereler falan filan. Ben şunu hatırlıyorum. Ya işte biz normal arabalara biniyorduk. İlk defa bir tane ben jip aldım. Jipe bindiğim gün bindim falan filan. Yani kendimi böyle daha agresif, daha insanlarla böyle trafikte daha böyle tepkisel falan. Ulan baktım düşündüm. Ya böyle yüksekte gidiyorum, büyük bir arabanın içinde gidiyorum ya. O sanki insanlara daha tahakküm edebilirmiş gibi bir havaya giriyorsun.
Evet, evet.
Dedim nasıl bir havaya girdim ya. Yani o arabanın boyutu büyüdükçe, yerden yüksekliği büyüdükçe, bilmem nesi büyüdükçe sen de böyle bir şeye giriyorsun ve onun altına da düşünmüyorsun kendini vesaire falan filan. Neyse Allah'tan böyle akbilimizde metrobüse falan bindiğimizde rehabilite oluyoruz o manada.
Çok iyi. Evet. Aslında abi her nimetin bir ahlakı var.
Yeah.
Her nimet aslında bir külfetle geliyor. Bir çünkü maliyeti var onun. Sana vereceği bir efendim şey var, sıklet var. Ona karşı da işte belki arttırman gereken standartlar var. Yani Mehmet Görmez'in 2012'deki o Arafat'ta bir yaptığı dua vardı. Hiç onu unutmuyorum çünkü biz de o Arafat'ta o duanın içindeydik.
Oradaydım diyorsun.
Ben yani. De oradaydım. Şükür elhamdülillah.
Allah kabul etsin.
Amin. Orada dedi ki yani o hiç unutamadığım bir cümledir. Ya Rabbi ahlakını vermediğin nimeti nasip etme. Yani çok önemli bir şey abi. Ahlakını vermediğin nimeti nasip etme. Çünkü her nimetin bir ahlakı var. Yani o cipin de bir ahlakı var kendine göre. Yani ona biniyorsan onun da şükrünü eda edecek başka türlü yollar açmak gerekiyor.
Ya işte şehrin içinde de arazi aracına binerek de yani ne bileyim işte insan da bir havaya giriyor o zaman. Niye binersin ki şehrin içinde arazi aracına lütfü?
Ya mesela başörtülü hanımlar da görüyorum çok. Yani daha güvenli diye tercih ettiklerini söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar.
Ben kendim için konuşuyorum canım onlara karışmam.
Sen şimdi artık cipin yok abi cip kullanmıyorsun. Evet, ufak bir şey kullanıyorsun.
Ufak bir şey kullanıyorum evet yani artık ne yapayım.
Hatta daha da ufaltmak gibi niyetim var.
Var var var. Daha
o da küçük, en küçük tek kişilik arabalar. Evet. O da çok bir şey abicim ya.
Nasıl ya?
Çok bencilce bir şey.
Öyle mi?
Araba dedim bilsin taşımalısın abi. Ben ya. Mesela sen yıllardır taşırsın beni.
Evet taşırım evet. Ya sen kendin için düşünüyorsun.
Tabii canım.
Ben sana bir kişilik yer bulurum ya ne olacak. Biz 7-8-9 kişi binerdik biliyorsun o arabalara.
Evet o Şahin yani neydi değil mi maşallah. Hakikaten Allah o günleri...
Ben şöyle bak ben evet. Onları da eleştirmiyorum. Ben onlara da kızıyorum bak. Başörtülü bir kadını jipin içinde görüyorlar. Böyle zaten ötekiler ona hakaret ediyor. Bizimkiler de bu sefer şey yapıyor. Birine dedim ki kardeşim bak ben bir sürü başörtülü kadın tanıyorum. Niye o jipi almış biliyor musun? Arkasında malzeme yüklüyor. Gecekondu mahallesine dağıtabilmek için o jipi
evet,
almış.
Evet.
Sen biliyor musun herkesin ne
ya,
yaptığını?
Evet.
Ha diye bunu ona söylüyorum ama ötekine de başka bir şey söylüyorum tabii yani. Lan bak ben bunlara bunu söylüyorum. Sen ayda bir erzak dağıtmaya gidiyorsun. 29 günde alışveriş merkezine gidiyorsun diyorum. O da ayrı bir şey yani. Tamam yani radyoda da her şeyi evet. Konuşmayayım.
Radyoda her şeyi konuşmayayım. Ne her şeyi konuştun. Tabii likülli makamin makale abi. Herkes için konuşulacak bir söz evet, var tabii, yani. Doğru. Herkese bir şey
herkesin
söyleyecek.
Herkesin sesini alsın. Yani ne başörtülü jipe binen kadına binen onu küçük şey yapsın, hakaret etsin. Ne de o kadın kendi havaya girsin o manada.
Evet.
İki türlü.
Evet, evet. Yani bu şeyden girdik. Nereden çıktık Allah bilir ya.
Evet.
Bu
çıkamadık
işte,
da.
Çıkamadık. Amerika'nın konsolosundan o ilahiyat hocasına yapılmış olan o aramanın. Ama bunun mukabilinde sanki bir şey oldu. Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısı da New York'ta.
12 defa girip çıkmış o adam
ya
bugüne kadar.
Evet.
En son şimdi bugün içeri alıyor yani. Lafa bak şimdi.
Bu bir tam bir şey yani. Aslında görünmeyen evet.
Bir savaş başladı
düello
yani.
Var. Evet bir savaş var.
Yani ortaya
bir savaş
çıktı
var.
Yani.
Evet, herkes bu savaşta
sonra,
yerini görsün abi. Evet, ben onu görsün, söylüyorum birazcık da işte o.
Durumunu alsın yani.
Evet hayat tarzı olarak da kimin malını kullandığını, kimin efendim... aslında bayraktarlığını yaptığını, no, kimin doğru. Fikirlerini savunduğunu insan görsün.
Çok netleşti. Saflar netleşti bugün.
Evet.
Bir tereddüdümüz yok yani.
Evet.
Evet.
Mesela şeyde duymuştum Çin'de böyle süper İngilizce konuşan adamları devlet dairelerine almıyorlarmış abi işe. Sen dersin ki ya müthiş İngilizce konuşuyor bu adam. Şöyle düşünüyorlarmış. Yani Çin hakikaten milliyetçi bir ülke. Bu çok güzel İngilizce konuşuyor. Zaten siz İngiltere'de bulundunuz o tiplerle,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Uzak Doğulularla falan çok bulundunuz. Biraz daha bize göre daha az yatkınlar dili öğrenmeye.
Hep onlarlaydık, evet.
O yüzden bir geri döndün abi ben çabuk. Hemen hızlı
şimdi,
döndün yani.
Şimdi bak, yurt dışına giden zannediyor ki, ya ben yurt dışına giderim, bütün Londralı'nın yerlisi de, onlar da seni bekliyor. Güzel, akıcı, full İngilizcemizi seninle paylaşalım. Sen bir Türkiye'den gelmiş bir insan olarak dil öğrenesin diye. Ya sen gidiyorsun, onda yine Güney Korelilere, Araplara, Meksikalılara kalıyorsun. Vallahi Güney Korecan gelişir yani. Korecan gelişir yani orada. Şey evet. Yaparsın yani. Arapçan gelişir.
Tamam. Yani. Evet. Arapça birilerine böyle bir ayar vermiştiniz herhalde.
Verdim. Tabii.
Onu bir gelecek haftaya biz o zaman vaat edelim.
Tamam. Haftaya.
Gelecek haftaya. Yani bir reytingleri artırmak açısından böyle bir vaadimiz de olsun.
Seçim zamanını ben düşünüyorum. Ne yapsak Lütfü Hocam? Öteki haftada tam seçim sonuçlarına geliyor. Saat 7 seçim sonuçlarının açıklandığı zaman. Bizi kim dinleyecek? Acaba biz de mi böyle şey yapsak? Yani seçim sonuçları
canlı yayınlarız.
Canlı yapsak.
Tamam
canlı,
bak canlı. Yeni bir radyo yayıncılığında yeni bir çığır açmış oluruz. Kendi adımıza da kariyerimizde.
O zaman biz yine
seçim yorumculuğu.
Sayın müdürümüze soralım. Sayın müdürümüz önemli. Sayın müdürümüz izin verirse
3 saat canlı yayın yapalım.
3 saat de değil. Ya seçim sonuçları hemen belli olur yani. Orada en azından bir 2 saat canlı yapalım. Millet de başka yere bakmasın. Biz de vereceğiz sonuçları diyelim.
Çok güzel. Oo, güzel güzel söylediniz. Bunu da böyle bir biz sesli düşünerek ne güzel istişare ediyoruz değil mi Mehmet abi?
Evet, hep burada düşünüyoruz.
Demin
zaten
ben onu söyleyecektim. Şimdi sözümüzü bitirmiş olalım. O Çin'de bu tür hani iyi İngilizce konuşan insanların aslında kendi milliyetlerinden, kendi örf adetlerinden, kendi karakterlerinden taviz vererek bunu ancak başarabildiklerine dair bir kanı var. Dolayısıyla almıyorlar adamları işe. Ya bunda bir deformasyon olmuştur diye düşünüyorlar muhtemelen.
Evet.
Dolayısıyla bizim de gerçekten bu, eğer bir savaş varsa şu an düşündüğümüz tarzda, ki var, bunun biz hasmıysak, hasmımızın karşıda ne istediğini ne istemediğini iyi bilip ona karşı da herkes yerini iyi tayin etmelidir diye düşünüyorum doğrusu.
Tamam, çok güzel söylediniz.
Evet. Siz de güzel bir önümüzdeki programlar için şey çizmiş oldunuz.
Evet. Körler sağırlar, birbirine ağırlar.
Evet. Peki Mehmet abicim, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hayrola da bugün bayağı yine daldan dala uçtuk, konduk inşallah bir yerlere. Bir sürçü lisan ettiysek affola diyerek Rabbimizden niyaz ediyoruz affımızı.
Evet.
Sizlerden de bu anlamda helallik diliyoruz. Bir sonraki hayrola da buluşmak ve görüşmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Allah'a ısmarladık efendim.